Ayrım 3, sayfa 28. Lazarus, Lars Kepler. 5. bölüm. Bugün pazardı ve erkenden bastıran bu kış günü hava öyle karanlıktı ki güneş çoktan batmış gibi duruyordu. Yuna son iki geceyi Valeria ile geçirmişti ama pazartesi günü işe dönecekti. Valeria yatak odasındaki masasının başında dizüstü bilgisayarından bazı fiyat tekliflerine göz gezdirirken bir araba sesi duydu. Pencereden dışarı baktığında Yuna'nın küreğini el arabasına koyup çakıllı yoldan yaklaşan beyaz Jaguar'a el salladığını gördü. Yuna Nils Olen'i durdurmaya çalışsa da adam saksıdaki sümbülleri ezip geçti. Saksılar çatırdayarak kırılırken ıslak kompost lastiklere sıçradı. Araba sonunda bir tekerleği yüksek kenar taşına çıkarak durdu. Valeria pencerede durmuş, pilot gözlüklü uzun boylu bir adamın pek de dengede görünmeyen arabasından inişini izliyordu. Düğmeleri açık kabanının altına beyaz bir laboratuvar önlüğü giymişti. İnce burnu yamuktu, kırpık saçları ise kırlaşmıştı. Nils Olen, Karolinska Enstitüsü'nde adli tıp profesörü ve Avrupa'nın önde gelen adli tıp doktorlarından biriydi. Yuna eski dostuyla tokalaşırken ona her zamankinden daha solgun göründüğünü söyledi. ''Hiç değilse atkı taksaydın'' dedi Yuna, Olen'in yakasını kapatmaya çalışırken. ''Anya bana buranın adresini verdi'' dedi Nils, Yuna'nın gülümsemesine karşılık vermeden. ''Hemen!'' Valeria'nın merdivenden indiğini görünce sustu. ''Ne oldu?'' diye sordu Yuna. Nils Olen'in ince dudakları renksizdi ve gözlerinde yılgın bir ifade vardı. ''Senin de özel olarak konuşmalıyım.'' Valeria yanlarına gelip uzun boylu adama elini uzattı. ''Bu Valeria'' dedi Yuna. Olen resmi bir şekilde ''Profesör Nils Olen'' diye karşılık verdi. ''Memnun oldum.'' diye gülümsedi Valeria. ''Nils'le konuşmam gerekiyor.'' dedi Yuna. ''Mutfağa gidebilir miyiz?'' Elbette dedi Valeria ve onları eve yönlendirdi. Pazar günü rahatsız ettiğim için kusura bakmayın dedi Nils Olen. Valeria merak etmeyin üst katta işlerim var zaten diyerek merdivene yöneldi. Yuna sen aşağı inme işimiz bittiğinde ben sana haber veririm diye arkasından seslendi. Olur. Yuna Olen'i mutfağa geçirip oturmasını söyledi sobanın ateşi çıtır diyordu. Kahve ister misin? ''Hayır teşekkürler içmeyeyim.'' Nils susup sandalyeye çöktü. ''Cidden iyi misin?'' ''Benimle ilgili bir durum değil.'' dedi Nils sıkıntılı bir sesle. ''Ne oldu o halde?'' Nils onun bakışlarına karşılık vermeden bir elini masanın üstünde gezdirdi. ''Norveç'teki meslektaşlarımla çok fazla iş yapıyorum.'' dedi çekinerek. ''Ve Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden bir telefon aldım. Son dönemde adli tıp ve patoloji bölümleri orada.''
''Biliyorum.''
Nils yutkunmaya çalıştı ve gözlüklerini çıkarıp isteksizce sildikten sonra tekrar taktı.
''Yuna, şu an burada oturuyorum ama hala nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yani sensiz olmaz.''
''Lütfen ne olduğunu anlat.'' Yuna bir bardak su doldurup Aule'nin önüne koydu.
''Anladığım kadarıyla Norveç Kriminal Polis Teşkilatı şüpheli bir cinayetin ön soruşturmasını Oslo polisinden devralmış. Bir dairede ölü bir adam bulmuşlar. Başta alelade bir sarhoş kavgasına benziyormuş. Ancak kurbanın evindeki dondurucuya baktıklarında birbirinden farklı kişilere ait çeşitli çürüme aşamalarında donmuş vücut parçaları bulmuşlar. Ölen adamın önceden bilinmeyen bir mezar soyguncusu olduğu teorisi üzerinde çalışıyorlar. Nekrofili ve yamyamlıkla da ilgisi olabilir. Antika fuarlarına ve müzayedelere satıcı olarak katıldığı yerel mezarları yağmalamak ve oralardan kendine hatıralar toplamak için fırsat kolladığı düşünülüyor.
Nils Olen bir yudum su içtikten sonra titreyen parmağıyla üst dudağını sildi.
Bunun bizimle ilgisi nedir?
Üzülmeni istemiyorum ama dedi Nils Yuna'nın gözlerine ilk defa bakarak. ''Dondurucuda Summa'nın kafası vardı.''
''Benim Summa'm mı?''
Yuna elini tezgaha uzatınca boş şarap şişesini devirdi ama şişenin tabak ve bardaklarla birlikte lavaboya düştüğünü fark etmemiş gibiydi. Karısının hatırası zihnine dolarken kulakları uğulduyordu.
"Emin misin?" diye fısıldadı pencereden seralara bakarak.
Nis oğlen gözlüklerini burnuna iyice iterek Norveç polisini Europol, Finlandiya ve İskandinav ülkelerindeki polis veri tabanlarında dondurucudaki uzuvların DNA'sıyla eşleşme bulmaya çalıştığını açıkladı.
"Summa'nın diş kayıtlarını buldular ve ölüm belgesini ben imzaladığım için beni aradılar."
"Anlıyorum," dedi Yuna ve arkadaşının karşısına oturdu.
"Dairesinde bütün seyahat belgelerini buldular. Kasım ayının ortasında Gellivare'de bir evdeki tasfiye satışına gitmiş. Burası Summa'nın gömüldüğü yerden çok uzak değil."
"Bundan emin misin?" diye tekrar etti Yuna.
"Evet."
"Fotoğrafları görebilir miyim?"
"Hayır," diye fısıldadı Nils.
"Endişelenmene gerek yok," dedi Yuna Nils'in gözlerinin içine bakarak.
"Yapma."
Ama Yuna çoktan onun çantasını açmış, Norveç Kriminal Polis Teşkilatı'nın dosyasını çıkarmıştı. Fotoğrafları bir biri ardına mutfak masasının üzerine yığdı. İlk fotoğrafta kapağı açık dondurucuyu yukarıdan görünüyordu. Bir çocuğun gri ayağı buz tutmuş beyaz bir buz kütlesinden dışarı fırlamıştı. Bir omurga iskeleti sakallı bir yüzle kanlı bir dilin yanında duruyordu. Yuna paslanmaz çelik tezgahın üzerinde çözülmeye yüz tutan vücut parçalarının fotoğraflarını karıştırıyordu. İleri derecede çürümüş bir insan kalbi, dizden kesilmiş bir bacak, bütün bir bebek bedeni, üç etsiz kafatası, birkaç diş ve göğüsleri ve kollarıyla birlikte bir gövde. Valeria aniden mutfağa girip iki kirli kahve fincanını bulaşıklığa koydu. "Tanrı aşkına," diye çıkıştı Yuna ve Valeria'nın çoktan gördüğünü bilse de fotoğrafları gizlemeye çalıştı.
Valeria, "affedersin," diye mırıldanarak hemen çıktı.
Yuna ayağa kalkıp bir elini duvara dayadı, gözlerini seralara dikti, sonra tekrar fotoğraflara baktı. "Summa'nın kafatası."
"Bu sadece tesadüf," dedi kendi kendine.
"Mezar soyguncusu onun kim olduğunu bilmiyordu. Mezar başında herhangi bir gösterge yoktu. Resmi kayıtlarda da hiçbir şey yoktu." Valeria'nın tekrar üst kata çıktığını duyarken fail hakkında ne biliyoruz diye sordu.
"Hiçbir şey. Ellerinde hiçbir ipucu yok."
"Peki ya kurban?"
"Bütün kanıtlar dairede bir kavga olduğunu gösteriyor. Öldüğünde adamın kanında çok fazla alkol varmış."
"Polisin elinde diğer kişi hakkında herhangi bir ipucu olmaması biraz tuhaf değil mi?"
Nils Oğlen endişeli bir sesle, "Ne düşünüyorsun? Yuna, tam olarak ne düşünüyorsun?" diye sordu.
6. Bölüm. Yuna üst kata gelip kapıyı çaldığında Valeria bilgisayarının başında oturuyordu. Ona doğru döndüğünde vitray pencereden süzülen soluk ışık saçlarına kestane kızıl bir ışıltı vermişti. "Nils gitti," dedi Yuna kısık bir sesle. "Kızdığım için özür dilerim ama o fotoğrafları görmeni istemedim."
"Ben o kadar hassas sayılmam," dedi Valeria. "Çok fazla ceset gördüğümü biliyorsun."
"Ama vücut parçalarından ibaret değildi. Bu kişisel bir şey," dedi Yuna ve sustu. Stockholm'de mezar taşında Summa Linna ve Lumi Linna yazan bir aile mezarı vardı. Ama toprağın altındaki kupalarda külleri yoktu. Yuna'nın karısıyla kızının ölümü uydurmaydı ve yeni isimleriyle gizli bir yerde uzun yıllar yaşamaya devam etmişlerdi. Valeria bir süre sonra "Haydi mutfağa gidip çorbayı ısıtalım," dedi. "Ne?" Valeria ona sarılınca Yuna da kollarını ona dolayıp yanağını başına yasladı.
"Gidip yemek yiyelim," diye tekrarladı Valeria alçak sesle.
Mutfağa indiklerinde Valeria önceden pişirdikleri çorbayı buzdolabından aldı, tencereyi ocağa koyup altını açtı ama aspiratörün ışığına dokunduğunda Yuna yanına gelip onu kapattı.
"Ne oldu?" diye sordu Valeria.
"Summa'nın mezarı yağmalanmış ve..." Yuna susup yüzünü başka tarafa çevirince Valeria onun yanaklarından aşağı süzülen yaşları sildiğini gördü. "Ağlayabilirsin, biliyorsun," dedi nazikçe. "Bunun beni neden bu kadar üzdüğünü bilmiyorum. Biri onun mezarını açıp kafatasını Oslo'ya götürmüş."
Tanrım diye mırıldandı Valeria. Yuna pencerenin yanına gidip durdu ve gözlerini seralarda ormana dikti. Valeria, onun oturma odasındaki perdeleri kapattığını ve eski şifon yerin üzerine bir bıçak koyduğunu gördü.
Yurek Walter'in öldüğünü biliyorsun dedi ciddi bir sesle.
Evet diye mırıldandı Yuna mutfak penceresinin perdelerini kapatırken.
Onun hakkında konuşmak ister misin?
Yuna basitçe konuşabileceğimi sanmıyorum diyerek ona döndü.
Tamam dedi Valeria sakin bir sesle ama benden bir şey saklamana gerek yok. Seni dinleyebilirim inan bana. Summa ile Lumi'yi kurtarmak için neler yaptığını biliyorum. Dolayısıyla bu adamın tam bir canavar olduğunu farkındayım.
O bizim hayal edebileceğimizden çok daha kötü. İnsanın içini kazıyıp oyulmuş halde öylece bırakır.
Valeria ama artık bitti diye fısıldayarak ona doğru uzandı. Artık öldüğüne göre güvendesin.
Yuna başını salladı.
Bu her şeyi yeniden su yüzüne çıkardı. Summa'nın mezarına olanları dinlerken nefesini ensemde hissettim sanki.
Yuna pencereye dönüp perdelerin arasından dışarı baktı. Valeria mutfağın karanlığında onu arkadan izliyordu. Masaya oturdular ve Valeria ondan Yurek Walter hakkında daha fazlasını anlatmasını istedi. Yuna ellerinin titremesini durdurmak için onları masaya koyup kısık sesle konuşmaya başladı.
Ona spesifik olmayan şizofreni, kaotik düşünce ve tuhaf ve aşırı şiddet içeren davranışlarla karakterize akut psikoz teşhisi kondu ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. O şizofren değildi. Bu teşhis değerlendirmeyi yapan psikiyatrın nasıl dehşete düştüğünden başka bir şey göstermiyor.
Mezar soyguncusu muydu?
Hayır dedi Yuna.
Valeria gördün mü diyerek gülümsemeye çalıştı.
Yurek Walter hatıralarla filan asla uğraşmazdı dedi Yuna ciddiyetle. Sapık değildi ama insanların hayatını mahvetmek gibi bir tutkusu vardı. Öldürmeye, işkence etmeye hevesi değildi. Tabii bu ikisini de yapmaktan hiç çekinmezdi. Ama onu asıl niteleyen özelliği kurbanlarının ruhunu yok etme, içlerindeki kıvılcımı söndürme isteğiydi. Yuna Yurek'in kurbanlarından sahip oldukları her şeyi almak istediğini ve çoktan öldüklerini fark ettikleri o korkunç ana kadar yaşamlarını nasıl sürdürdüklerini, işe gitmelerini, yemek yemelerini, televizyon seyretmelerini, izlediğini anlattı. Yuna Valeria'ya Yurek Walter'ı anlatırken neredeyse tam karanlıkta oturuyorlardı. İskandinav ülkelerindeki gelmiş geçmiş en kötü seri katil olmasına rağmen hakkındaki tüm bilgiler son derece gizli ilan edildiği için halk onu tanımıyordu. Yuna meslektaşı Samuel Mendel'le Yurek Walter'a nasıl yaklaşmaya başladıklarını anlattı. Bir kadının evinin önünde sırayla nöbet tutuyorlardı. Kadının iki çocuğu bu vakadaki diğer bazı kurbanlarınkini hatırlatan biçimde kaybolmuştu. Yer yarılmış, onları yutmuştu sanki. Ortaya çıkan model son yıllarda çok sayıda kayıp kişinin, daha önce de başka bir üyesinin kaybolduğu ailelerden geldiğini gösteriyordu. Yuna sessizliğe gömülürken Valeria ellerinin titremesini engellemek için Yuna'nın onları birbirine kenetlemesini izledi. Ayağa kalkıp çay yaptı ve iki fincan doldurduktan sonra tekrar oturup Yuna'nın devam etmesini bekledi. Hava iki haftadır ılıktı, buzlar çözülüyordu ama o gün kar tekrar yağmaya başlamıştı dedi Yuna. Yani oradaki şeyin üzeri taze karla örtülmüştü. Yuna Samuel'in onun yerini almak için geldiği o son saatlerden hiç bahsetmedi. Zayıf bir adam ormanın kenarında durmuş, çocukları kaybolan kadının uyuduğu odanın penceresine bakıyordu. Adamın ince ve buruşuk yüzü kayıtsızdı. Yuna binaya bakmanın bile adama kurbanını ormana sürüklüyormuş gibi keyifli bir dinginlik hissi verdiğini düşünürken buldu kendini. Zayıf silüet sadece izlemekle yetinmiş sonra arkasını dönüp gözden kaybolmuştu. Onu ilk gördüğün zamanı düşünüyorsun dedi Valeria elini onun elinin üzerine koyarak.
Yuna başını kaldırdığında sustuğunu fark ederek başını salladı. Arkasından Samuel'la birlikte arabadan inip taze ayak izlerini takip ettiklerini anlattı. Eski bir demir yolu hattından Lil Yans ormanına koştuk. Ama ağaçların arasındaki karanlıkta adamın izini bir anda kaybetmişler, devam etmek için bir sebep olmadığından dönmüşlerdi. Demir yolu hattından dönerken adamın raylardan çıkıp ormana yöneldiğini fark etmişlerdi. Taze karın altındaki toprak ıslak olduğu için adamın ayakkabıları koyu ayak izleri bırakmıştı. Yarım saat önce bu izler beyazdı ve zayıf ışıkta görülmeleri imkansızdı. Şimdi granit gibi koyu ve belirgindi. Ormanda ilerlerken birinin inleyip sızlandığını duymuşlardı. Cehennemin derinliklerinden gelen bir ağlama sesine benziyordu. Peşine düştükleri adamı ağaç gövdelerinin arasında görmüşlerdi. Sığ bir mezarın etrafındaki yeni kazılmış topraktan dolayı zemin karanlık görünüyordu. Üstü başı pislik içinde zayıf bir kadın tabuttan çıkmaya çalışıyordu. Mücadele ederken ağlıyordu ve tam çıkmak üzereyken adam onu tekrar aşağı itiyordu. Yuna ve Samuel tabancalarını çekip içeri dalmışlar, adamı yere yatırıp elleriyle ayak bileklerini kelepçelemişlerdi. Samuel acil durum kontrol merkezini ararken ağlıyordu. Yuna kadının tabuttan çıkmasına yardım edip kabanını onun omzuna atmış, onu kucağına alıp birazdan yardım geleceğini söylerken ağaçların arasında bir hareketlilik fark etmişti. Birkaç dal hareket ediyor, üzerlerindeki kar usulca yere düşüyordu. "Biri orada durmuş, bizi izliyordu," dedi alçak sesle. 50 yaşındaki kadın neredeyse 2 yıl boyunca o tabutun içinde olmasına karşın hayatta kalmayı başarmıştı. Yurek Walter zaman zaman gelip tabutu açıyor, ona su ve yemek veriyordu. Kadının gözleri kör olmuş, bir deri bir kemik kalmış, dişlerini kaybetmişti. Kasları zayıflamıştı ve yaraları yüzünden deforme olmuştu. Elleriyle ayakları donmuştu. Doktorlar başta sadece travma geçirdiğini düşünmüştü, ancak ciddi beyin hasarı yaşadığı anlaşılmıştı. Aynı gece ormanın büyük bir bölümü kordon altına alınmış, ertesi sabah bir polis takip köpeği onları kadının gömüldüğü yerden 200 metre uzaklıktaki bir yere götürmüştü. Yapılan kazılarda yetişkin bir adamla bir erkek çocuğunun mavi plastik bir varile gömülmüş kalıntıları ortaya çıkartılmış, 4 yıl önce gömüldükleri, ancak varile bir tüp aracılığıyla hava verilmesine rağmen uzun süre hayatta kalamadıkları daha sonra doğrulanmıştı. Yuna Valeria'nın sarsıldığını görebiliyordu. Benzi atmış bir eliyle ağzını kapatmıştı. Yuna'nın bir sonraki kurbanının penceresinin altında karlar içinde duran Yurek Walter'ı ilk gördüğü anla ilgili anlattıklarını düşünüyordu. Bu ona cuma günü ormanın kenarında Sera'nın yanında gördüğü adamı hatırlatmıştı. Yuna'ya bundan bahsetmeliydi belki, ama ona Yurek'in hala hayatta olduğunu düşünmesi için herhangi bir sebep vermek istemiyordu. 3. ayrımın sonu. Sayfa 37.